Bağlandık galiba.
Hoş geldin. İyi akşamlar.
Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ne
Güzel.
kadar güzel bir çift görüyorum böyle. Çok teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiniz.
Senin güzel görüşün. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün global stratejist Hakan Akbaş bizlerle. Biz dönem dönem hem fikir teatisi yaparız. Ben de kendisinden hem çok şey öğrenmişimdir hem çok fazla zamanını almışımdır birçok konudan. Ama bugün bizlerle canlı yayında beraber. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle.
Estağfurullah, zevkle.
Bugün teknoloji ve sosyoloji Instagram canlı yayınlarımızın farklı bir serisindeyiz. Farklı bir programındayız. Çünkü bugün daha farklı bir konu konuşacağız sizlerle beraber. İstersen ben başlayayım Hakan Beyciğim ilk soruyla. Daha sonrasında izleyicilerimizden de gelen sorulara göre gidişatı şekillendiririz.
Memnuniyetle.
Şimdi bir film setinde gibiyiz aslında. Yani gerçekten inanamıyoruz. Bir Nisan şakası olsaydı keşke bugün 1 Nisan ama bir şaka da değil. Ve bu film setinde gibi hala yaşamımıza devam ediyoruz. Ama sonunda bu filmde bir gün bitecek ve uyanacağız. Uyandığımızda nasıl bir dünyayla karşılaşacağız? Belki bu biraz önemli. Uyandığımızda nasıl bir dünya bizi bekliyor olacak. Biraz bu konuda bizlere dünyayı iyi bilen, Türkiye'yi iyi bilen ve bu konuları araştıran, televizyonlarda zaten paylaşıyorsun birçok kitleyle ama buradaki bu kitleyle de paylaşırsan çok seviniriz.
Erdemciğim, öncelikle gerçekten her gün yepyeni bir gün. Yani şu anda bile hatırlarsan bu Covid'den önce duyabiliyor musunuz?
Duyuyoruz.
Ha, tamam, okey. Covid'den önce hatırlarsan ne zaman bir araya geleceğiz, işte yemeğe gideceğiz diye konuşurken şu anda Instagram üzerinden birbirimize dokunamadan işte hani şey yapamadan bir arada birbirimizi göremeden ekranlara bakarak bir gece yaşıyoruz. Birbirimize konuk olduk. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz ki gerek aile hayatımızda gerek sosyal hayatımızda buna iş dahil her şey çok hızlı değişiyor. Bunun içerisinde şimdi tabii her toplumu çok farklı etkileyen bir sorun. Tabii öncelikle yani bunu aslında hani bir krizden dolayı buradayız. Ne bileyim yani virüsten bahsediyoruz ama bugün bir meteor çarpmış olsaydı dünyaya bir anda hani kendimizi bulacağımız durumu şu anda COVID'in çarpmasıyla bulduk. Her şey şu anda değişti. Ve bunun sadece biz adını koyamıyoruz. Yani o kadar ilginç ki hele hele yani Türk halkı olarak böyle ev içerisinde düşün. Böyle 2-3 jenerasyon birlikte yaşayan ailelerin olduğu bir hayattan şu anda mesela ben babamı 84 yaşında kendi evinde normalde bizle çok fazla zaman geçiriyordu. Şimdi gidiyorum işte alışverişte ihtiyaçları olduğu zaman götürüyorum, bırakıyorum. Doğru dürüst hani elini öpemiyorum, sarılamıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Baktığım zaman bir yandan da gençlerle hani daha ileriki jenerasyon, benim jenerasyon diyelim. Onların arasında da böyle bambaşka bir hayat başladı. Biliyorsun yani işte hani 65 yaş ve üzeri dedik, bir şekilde evde kalsın dedik, sokağa çıkma yasağı dedik. Sonra hani gençler işte COVID bize bir şey yapar mı yapmaz mı şeyi içerisinde. Yani bazen bizi öyle tezatların içerisine düşürdü ki bu salgın. Ama öte taraftan da ben çekirdek aile olarak yine ailede biraz kalırsak, şimdi mesela çocuklarımla daha çok zaman geçiriyorum.
Doğru.
Evden çalışmanın nimetleri. Evde kapalı kalmanın nimetleri, yani işte eşinle daha çok zaman geçiriyorsun, çocuklarınla yapacak mecburen yeni şeyler buluyorsun, oyunlar buluyorsun. Bir de herkes şimdi böyle ekranda geçirdiği için, çocuklar mesela eskiden iPad'ler, iPad'leri vardı, şimdi onlar bile iPad'lerden bıkmaya başladı. Emin ol, gelip böyle bana işte top oynamaya çıkalım mı diyorlar. Ondan sonra tabii dışarı çıkabilirsen. Efendim şey oyunu oynayalım mı? Böyle işte tavlaydı, şuydu, buydu, onları oynayalım mı? Yani herkesi çok farklı şekilde etkilemeye başladı. Ama bazıları gerçekten çok güzel. Bazıları çok farklı. Yani mesela iş ve sosyal tarafta. Şimdi sosyal olarak aslında bir anda zamanımızı önceliklerinin farkına vardığımız bir döneme geldik. Ben şunu görüyorum kendimde. Aslında dışarıda sosyal olarak benim ne kadar çok zamanımı gerçekten çok daha verimli olarak değerlendirebilirmişim. Yani evde kalıp da eskiden yaptıklarını görünce şu anda yani bu mesela iş yerindeki geçirdiğin zaman bile olabilir. Ben artık işe gitmiyorum. Yani ofis diye bir şey kalmadı. Bundan sonra ofise gitmek ne anlama geliyor? İnan onu da bilmiyorum. Yani ofis niye yarar? Ben şu anda sizle beraber her şeyi konuşabilirim. Her türlü işte bilgiyi paylaşabiliriz aramızda. Ama yani bir ay öncesinde, 6 ay öncesinde bambaşka bir şey vardı. 9'dan 5'e kadar işte bir ofise giriyorduk. Bir binaya giriyorduk. İşte müşterimize gidiyorduk, tedarikçimize gidiyorduk. Oturuyorduk karşı karşıya. Efendim el sıkışmak, imzalamak, şunlar bunlar. Ama şu anda bakıyorsun her şeyi aslında gerek işte Ankara'daki gerek ben şu anda şeydeyim, Beşiktaş'tayım. Gerek ne bileyim işte Bakırköy'deki bir şeyle veya Amerika ile veya İngiltere ile veya Çin ile yapabiliyoruz. Yani işten eve, yaşlıdan ondan sonra gence her şeyiyle bambaşka bir dünyanın içerisine girdik. Ama burada kritik nokta şu. Gerçekten böyle her gün aslında biraz şey gibi bir böyle aynı günü tekrar yaşıyoruz. Fakat her birinde yeni bir sorun çıkıyor. Yeni bir tecrübe çıkıyor karşına. Ve böyle onu tekrar yaşamak durumundasın. Onun verdiği şaşkınlık var. Onun verdiği bence hani nasıl gidecek bundan sonra bu sürekli olarak benim hayatım mı yoksa acaba ben işte bu rüyadan bu bilim kurgu filminden bitecek de eski hayata dönecek miyim? Bir de bunun da insan şeyini veriyor. Bilmiyorum biraz durayım size döneyim. Siz ne diyorsunuz? Daha farklı nelere gidelim?
Belki hani sizin söylediklerinize ek olarak dediniz ya artık ofise gitmiyorum ve ofise gitmek çok da anlamlı gelmemeye başladı bundan sonrası için de. Belki artık bu ani ve zorunlu hayatımızdaki ani ve zorunlu değişiklikle biraz daha seçeneklerimizin belki olumlu anlamda diyeyim. Seçeneklerimizin belki farkına vardık. Yani farklı çalışma biçimleri, zamanımızı farklı kullanma biçimleri, zamanı verimli kullanmaktan ne anladığımız bile belki bu süreçte değişiyor ve bunu umarım ki hani kısa sürede bu bilim kurgu filminden çıktıktan sonra olumlu bir şekilde değerlendirmek ve olumlu mesajları, olumlu çıkarımları yapmak mümkün olursa çok da faydasını görebiliriz diye düşünüyorum. Bundan başında evet daha çok belki teknoloji ya da dijital iletişim kullanmak olabilir.
Kesinlikle.
Bir de tabii gündelik hayatlarımız bu şekilde sosyal ve iş hayatımız, aile hayatımız böyle değişiyor ama asıl bizim biraz daha çok size sormak istediğimiz yani küresel diyeyim, küresel ilişkilerde neler değişeceğini öngörüyorsunuz?
Evet. Şimdi şu anda aslında bu Çin'de başladı. Ve 3 aydan az bir süre içerisinde bütün dünyanın ortak sorunu haline geldi, ortak krizi haline geldi. Ve bu COVID öncesinde dünya öyle bir yere gidiyordu ki, yani globalleşmeden aslında uzaklaşıyorduk ve her koyun kendi bacağından asılır anlayışıyla yönetilen devletler, işte bakınız Amerika, bakınız Avrupa'nın birçok devleti ve ortak sorunlar, global sorunlar resmen halının altına süpürülüyordu. Yani bu pandeminin bir şekilde risk olduğunu bir şekilde Erdem hani Güney Kore ile çok yakın çalıştı. Asya'da ne demek olduğunu oradaki insanlar çok iyi biliyorlar. Ama bu hiçbir zaman için dünyanın bir sorunu olmamıştı. Aynı şekilde işte iklim değişikliği, iklim krizini konuşuyorduk. Sonra işte Trump diye birisi geldi, dedi ki böyle bir sorun yoktur dedi. Yani bu açıdan bakıldığında dünya aslında buna çok hazırlıksız yakalandı. Şimdi tek global olan şey şu anda ortak bir göremediğimiz ama savaşmak zorunda olduğumuz bir illet var, bir virüs var. Fakat herkes bunu kendi imkanlarıyla, kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz Çin bunu atlattı. Atlattı, en azından ilk geçtiği için atlattı. Avrupa'da olanlara bakıyorsunuz. İşte İtalya'nın başına gelenler, İspanya'nın başına gelenler, Amerika'nın başına gelenler, o böyle hani dünyanın devleri, işte süper güçleri göremedikleri, dokunamadıkları bir virüse yenildiler ve karizmaları acayip çizildi. Yani bu büyük, bu arada kriz diyoruz ama yani insanlar işte 800-900 bin kişi hastalandı, on binlerce kişi öldü ve daha hala devam ediyor. Şimdi geldiğimiz yer itibariyle bu aslında ayrışmakta olan uluslararası düzeni bence tekrar bir araya getirip dünya için aynen bu virüs pandemisi gibi ortak sorunlarda birlikte mücadele etmeye mecbur kılacak bir dönüm noktası olarak bakıyorum. Biraz uzun bir cümle oldu. Ben bile anlamadım ama ama şunu demek istiyorum. Evet, lütfen. Lütfen.
Rica ederim. Zaten Birleşmiş Milletler, ben daha önceki bir yayında demiştim, bu Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kuruluşunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki mülteci kriziyle, yerinden edilen insanlar kriziyle, hani ona benzer bir gelişme beklenebilir diye düşünmüştüm. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de böyle hızlı bir respons raporu yayınladı. Orada da zaten tam da aslında bunu söylüyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa o çapta bir krizle karşı karşıyayız diyor. Bu da belki uluslararası düzeyde ilerisi için alınacak önlemlerin ya da yeni örgütlenmelerin bir ipucu olabilir. Şimdiden bunun böyle küresel bir kriz olduğunu, bu çapta olduğunu kabul etmek belki bu yönde bir ilk atılmış adım olabilir diye düşünüyorum.
Yani bütün bu uluslararası örgütler hep bir olaydan sonra kuruldu aslında baktığımızda.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Biliyor. Şimdi bugün hem haberlerde gördüm hem sosyal medyada gördüm. İtalya Meclis Başkan Yardımcısı, bilmiyorum siz gördünüz mü, dikkatinizi çekti mi? Odasındaki ağzında bir maskeyle odasındaki Avrupa Birliği bayrağını törenle indirdi.
Evet.
Acaba bu virüs, şimdi daha farklı bir bakış açısından baktık ama bu birliktelikleri de tabii ki birlik olacağız. Yani 20. yüzyılda iş birliğinden bahsediyorduk zaten. En önemli kavramlardan biriydi ama acaba bu tarz birliktelikleri de yıkma ihtimali de var mı? Yani daha içe
Şimdi
kapanık olabilir mi ülkeler?
burada tabii devletlerin verdiği tepkiler, yani şu anda akut bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Yani bu 2008'de 2009'da yaşadığımız finansal krize baktığımızda seninle de öncesinde konuşuyorduk programdan önce. Yani orada işte belli önünüzdeki problem. Yapılması gerekenler belli. Dolayısıyla işte merkez bankaları bir yol çiziyor. Bu en az işte bir senelik bir süreç. Neyse, bunu 1,5 senede bitirenler var, 6 ayda bitirenler var. Şimdi bir izleyici de yazmıştı. Yani burada bunu daha önce dünya yaşamadı. İlave olarak bu virüsün geldiği ailenin geçmişteki işte SARS'dan falan bahsediyorum. Geçmişteki salgınlardan sonra bir aşı veya tedavi bulunamadı. Dolayısıyla aslında yani bunu nasıl aşacağımız da şu anda dünya için konuşuyorum belli değil. Dolayısıyla İtalya, İspanya yani insanların bu rakamlarda öldüğü bir dünyada kesinlikle duygular, korku, öfke, nefret, yani bunları yaşadığımız bir ortamdayız. Şimdi bu kontrol altına alındıktan sonra ki bunu aslında mesela şu anda işte Çin'den başladı ama bunun bu korkunun, bu nefretin, öfkenin tavan yapması sosyal medya veya bütün kanallardan bas bas yayın yapılmasından karşılanıyor. Yani demokrasilerin buna verdiği tepkiyle atıyorum işte mesela Çin'de yaşananlar veya İran'da yaşananların ne kadar şeffaf olarak paylaşıldığından çıkarak işte yani İtalya'da olanlar, İspanya'da olanlar, Amerika'da olanlar her gün aynen Türkiye'de olduğu gibi her gün çıkılıyor ve anlatıyor. Yani bunun verdiği bir tepki var şu anda insanlarda. Fakat bu önümüzdeki dönemde 3 ay, 6 ay sonra yerini mecburen önce can sonra canan demiş. Yani sonrasında ekonomik ve sosyal olarak ortada büyük bir sorun olacak. Dolayısıyla bunu kaldırırken yani bu sorunlarla başa çıkmak zorunda olan ülkeler, insanlar, Avrupa Birliği'nden bahsettin. Bunun altından İtalya'nın tek başına kalkması mümkün değil. Bunun altından İspanya'nın tek başına kalkması mümkün değil. Dolayısıyla ben tam tersine bu ekonomik ve sosyal yıkım ve bunun getireceği zorunluluklardan dolayı daha da bütünleşmek ve bir araya gelmek zorunda olacaklarını düşünüyorum. Yani mesela Avrupa Birliği'nden başladık. Tek para, Avrupa Merkez Bankası, ortak pazar. Bence bu krizi sarmalarında, krizin etkilerini, külfetini, ekonomik ve sosyal ve insani yıkımını sarmak için ister istemez birlikte çalışmaya onları ikna edecek. Yani bu tepkiler çok normal. Ama söylemek istediğim Avrupa Birliği'nin özelinde de göreceğimiz gibi dünya globalleşen, yani globalleşmesi gereken dünyanın bu ortak sorunlarını, ekonomik krizi çözmek olsun, bundan sonraki salgına çözüm bulmak olsun veya iklim değişikliği olsun daha da birlikte hareket etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla ben farklı düşünüyorum Erdem. Yani Avrupa Birliği gibi aslında müesseselerin, ortak pazarların, ortak paranın, ortak merkez bankasının böyle bir kriz sonrasındaki hani ertesi gün diye geçer ya hep böyle şeylerde bilim kurgu filmlerinde. Yani ertesi gün şu korkular konuşuyor.
Yayın dondu. En son ertesi günde kaldık.
Ben şöyle bir çocuk diyebiliyor musunuz?
Duyuyoruz, duyuyoruz.
Şöyle ben şeydeyken eskiden Amerika'da yaşarken o zaman bir tek işte Skype vardı. Bazen böyle şaka yapmak için bizimkilere ekran donmadığı halde donmuş gibi beklerdim. Böyle bak konuşuyor öyle bir şey mi yapıyorsunuz bana zannettim ama değilmiş. Hatlardan
Evet.
dolayıymış. Şeyi söyleyeceğim. Burada yani o ertesi gün içerisinde bu büyük sorunu gidermek için, bu krizi gidermek için ekonomik, sosyal ve insani olarak Avrupa Birliği gibi bir mekanizmanın, ortak mekanizmaların daha da anlamlı olacağını, bu mekanizmaların içinde olanların bu açıdan daha şanslı olacağını düşünüyorum. Yani şimdi bu tür krizlerde biliyorsun işte ya V şeklinde çıkarsın ya U şeklinde çıkarsın ya da L şeklinde resesyon ve buhranda kalırsın. Şimdi onun V mi olacağı yoksa hani böyle altı geniş U mu olacağı aslında biraz da hem o bünyenin yani işte ülkenin olanakları açısından ülkenin ve grubun sosyal dayanışması açısından toplumsal olarak da burada hızlandırıcı veya geride bırakıcı etkisi olabileceğini düşünüyorum.
Peki şimdi en çok aslında kamuoyunda belki daha çok uzmanlar çok çeşitli boyutlarıyla konuşuyor ama kamuoyunda daha çok istihdam konusu
Evet.
daha çok dillendiriliyor daha şimdiden. Bunun etkilerini, olumsuz etkilerini şimdiden görmeye başladık. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani dijitalleşmeyle birlikte zaten bir istihdamla ilgili kaygılar vardı. İşte Sanayi 4.0'la birlikte vardı vesaire. Üstüne bir de böyle bir kriz geldi ve bundan sonra birçok sektörün de birçok farklı biçimlerde etkileneceğini biliyoruz. Dolayısıyla istihdam konusunda nasıl bir öngörünüz var? Yine böyle global bir örgütlenmeyle mi ya da en azından bölgesel ulus ötesi örgütlenmelerle mi çözülecektir ya da çözülmeye çalışılacaktır, yoksa ulusal boyutta mı?
Şimdi çok çok güzel bir soru. Burada tabii bunun bir short yani kısa zamanda önümüzdeki işte 3 ay 6 ay içerisindeki o kriz sonrasındaki etkileri var. Orada göreceğimiz işte belli işten çıkarmalar veya belli sektörlerdeki bunun etkisi kaçınılmaz. Ancak bu bizim çalışmamızı, evdeki hayatımızı doğru bildiğimiz her şeyi, zamanımızı, paramızı, aklımızı harcayacağımız her şeyi, bütün önceliği gözden geçirmemize sebep olacak. Dolayısıyla istihdamın içeriği de değişecek. Yani bir düşünün, etrafımızda şu anda aslında bir tarafta baktığımızda hayatın devam etmesi için ne kadar elzem işler olduğunu farkındayız. Ve öncesinde aslında biz bu işleri sıradan işler olarak görürdük. Yani örneğin mesela bir çiftçilik, efendim bir elektrik santralindeki bir mühendis, bir eczacı, yani veya bir doktor. Şimdi eskinin aslında bizim kanıksadığımız işlerin aslında hayatımızdaki önemi daha da ortaya çıktı. Yani bu sağlık krizini aşarsak eğer belli açılardan bundan sonrasında insanların temel ihtiyaçlarının takdir edildiği bir ortam. Yani Türkiye'nin kendi kendine yeterli bir tarım sektörünün olması. Türkiye'nin kendi kendine yeterli bir ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisinin olması. Ve bunun yaratabileceği istihdam olanakları. İlave olarak bu konuyu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Her şeyin dijitalleştiği bir ortam içerisinde. Şunu düşünün. Yani ben artık sporu da işte her sabah kalkıyorum dışarı çıkmadan işte bir uygulamam var. Eskiden ne bileyim işte jimlere giderdik, şey yapardık, hocalarla çalışırdık. Şimdi ekranıma bakıyorum ve buradaki uygulamalar üzerinden her şeyi yapıyorum. Yine aynı şekilde sizlerle Instagram üzerinden işte Zoom'du, Microsoft Teams'di, bütün şeylerle birlikte herkese iş yapabiliyorum. Dolayısıyla bütün bu dijital altyapının efendim
Teşekkür ediyoruz bu arada diyorum.
ama ya hayır ya vallahi hayatım Teams'de geçiyor ama ya hayır şey acayip olarak duran şeyin aslında hayatımızın değiştirdiğini gördük. Şu açıdan söylüyorum. Yani bir temel örneğin çiftçilik ve tarım odaklı bu dijital dünya ile ilgili her şey yani uygulamasından işte kodlamasına ondan sonra artificial intelligence'tan yani robotics'e kadar her türlü konu bundan sonra dünyanın merkezine oturacak. Üçüncü bir şey daha eklemek istiyorum. Burada şunu gördük. Aslında ilk o hani ihtiyaçlarımız tarafındaki şey aslında bunun bir parçasıydı. Hayatın biyoloji ve kimyadan ibaret olduğunu gördük. Tekrar söylüyorum. Biyoloji ve kimya. Yani bizim sonuçta %80'imiz su mu kardeşim? Suyun şeyi belli mi? H2O mu? O zaman Türkiye olarak da, gençler olarak da ve her birimiz biyoloji yani temel bilimlere, biyoloji, kimya bunlara sahip çıkmamız lazım. Yani şunu gördük, hayatın devam etmesi için gerçekten insanoğlunun tekrar başa dönmesi lazım. Bu dijital transformasyon da aslında baktığın zaman yine insanın bundan önceki hayatından gelen yine değerlerle devam ediyor. Örneğin ben belli ilişkilerim aile içinde olabilir, iş dünyasındaki ilişkilerim olabilir. Buradaki geçmişle bunu dijital dünyaya taşıdım. Yine aslında o insanlar arasındaki temel bir takım ilişkilerin dijital dünyaya taşınması olacak. Dolayısıyla bilmiyorum, kısa soruna çok uzun bir cevap oldu. Ama
Çok içten.
çok farklı şeyler açılacak. Aslında sizlerden de biraz, yani dijital dünyada siz neler görüyorsunuz? Bunu yani yine Twitter'da bir şey vardı. Böyle iş dünyasında olanlar bilir. Son 5 yıldan beri dijital transformasyona geçiyorduk. İşte Fatih projesini falan biliyorsunuz, yani Milli Eğitim 10 yıldan beri geçemedi. Sonra bir baktık Covid gelmiş Türkiye'ye. Ondan sonra işte ben çocuklara bakıyorum, hepsi televizyonun karşısında, iPad'lerin karşısında dijital sınıfa girdiler. Bir hafta sonunda Türkiye dijital eğitime geçti full. İnanılmaz.
Çok doğru.
Kesinlikle.
Yani zaten bu yıkıcı etkileri dediği teknolojinin aslında böyle bir şey. Yani bir anda hiç ummadığınız bir değişimle dijital dünya sizi daha fazla kapsayabiliyor. Bunu da zaten bu Covid bize gösterdi. Şu an herkesin ağzında, herkesin cümlesi işte ya Zoom, ya Skype, ya Teams, ya
Bizim
işte
3,5 yaşındaki
aynı.
olan bile kreşteki arkadaşlarıyla bugün Zoom'da yani öyle bir dünya şu anda. Biraz daha biz teknoloji dünyasının içinde olanlar aslında bu gelişmeleri belki bekliyordu. 5-6 yıl sonra belki dünyanın daha fazla teknoloji kullanımının, daha fazla dijital dönüşümün olacağını bekliyorlardı ama bu kadar hızlı olacağını beklemiyorlardı. Ondan dolayı bizler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü hizmet sunuyoruz. Özellikle çalıştığım şirkette hizmet sunarken tabii ki bir anda çok fazla talep geldiği zaman o hizmete de karşılık vermek gerekiyor. Teknoloji dünyası da hazır olmaya bu tarz bir afet diyeyim. Tüm dünyada aynı anda görülmesine hazır olmak zorundaydı. Bunu da yaşayarak öğreniyoruz aslında. Bizler de yaşayarak görüyoruz içinde olarak ama İşte hep konuştuk, dijital ekonomi dedik, paylaşım ekonomisi dedik. Mesela geçen onu düşünüyordum. Yani bundan 4 ay önce LinkedIn'de blog yazısı yazmışım. Paylaşım ekonomisi. Acaba diyorum ya paylaşım ekonomisi bitecek mi? İnsanlar
Tabii.
aynı adresi paylaşmayacak mı? Aynı otelde kalmayacak mı? Yani artık işte Uber olsun, Airbnb olsun bu tarz oluşumlar belki de eskisi kadar insanların tercih edeceği bir durum olmayacak yani.
Doğru. Çok
Paylaşacağız
doğru.
ama fiziksel olarak paylaşmayacağız.
Evet.
Dünyanın böyle bir dönüşümü var. Teknoloji bunun neresinde olacak, neresinde olmayacak? Yani gerçekten hep işte geleceğin meslekleri diyorduk. Biraz önce temel bilimlerden bahsettiniz. Yani biyoloji, kimya ama ya bugün mesela matematiğin ne kadar önemli olduğunu, veriyi toplamak,
Kesinlikle.
veriyi analiz etmenin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Yani bir anda işte herkes şu anda dashboardlarda oyun oynar gibi, joystick'ten oyun oynar gibi ülkelerdeki an be
Veriler.
an verileri takip ediyor. Yani
Aynen öyle.
eskiden bu tarz dashboardlar yoktu, görsellik yoktu. Şimdi görsellik de fazla olduğu için insanlar daha fazla ilgi duyuyorlar. Herhangi bir konu olsun. Ya bugün Covid ile ilgili bu dashboard herkes buna bakmaya başladı. Ya belki yarın olimpiyatlarda daha farklı kullanılacak. Ama temel bilimlerin işte matematik, fen bilimlerinin bence sosyal bilimlerle iç içe daha fazla geçerse bu toplumsal olan olaya, çünkü toplumsal olay var, daha kolay hep beraber çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla herkes bir şok yapıyor, bir travma var. Herkes ne yapacağını bilmiyor ve bir sürü psikolojisi var. Yani şey de farklı. Şimdi burada bir soru gelmiş. Harari'nin geçenlerde yazdığı bir makaleyle ilgili. Yani toplum bir şey diyor tüm dünyada. Herkes hemen uygulamaya geçiyor. Yani inanılmaz bir hız var orada. Mesela Harari demiş ki makalesinde soruyu soran arkadaşımız da o şekilde şey yapmış. Bu diyor koronavirüsle mücadelenin devletleri iki büyük seçime zorladığını ifade ediyor Harari
Evet.
Üniversitesi'nde. İlk seçim totaliter bir devlet ile vatandaşı güçlendirmek arasında yapılacak olan seçim. Diğeri ise ulusal izolasyon ve küresel işbirliği arasında yapılacak seçim. Hangi dünya hangi yol ayrımında burada? Yani sonuçta teknoloji tamam bir şekilde daha fazla belki yer alacak ama bir de bu boyutu var işte.
Çok güzel bir makale yazmıştı. Sen de çok güzel özetledin. Şimdi burada aslında popülist izolasyonla globalizasyonu biraz konuştuk. Yani sorunlar global olunca ve bu COVID salgınıyla global olarak bir kriz yaşayınca dünya, bu aslında sadece kendi çöplüğünde ötmesini bilen, yani burada çünkü siyasi bir değişim de olacak dünyada. Sadece kendi çöplüğünde ötmesini bilen ve global olarak liderlik, koalisyon, ittifak oluşturup çözüm, umut üretemeyen yöneticiler, siyasetçilerin de yerini yapabileceklere bırakacağını düşünmek istiyorum. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, yani işte Avrupa Birliği'nin örneğini o yüzden verdim. Şu andaki durumla 6 ay sonra bu ekonomik, siyasi, sosyal değişim sonrasında halkın ihtiyaçları paralel olarak değişince, halkın beklentileri değişince ve buna çözüm yaratılmasına siyasi olarak bir cevap gelmeyince veya ekonomik olarak bir takım değişikliklerin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Burada dedin ya dijital olarak bir şekilde yani bu otoriterlik mi kazanacak yoksa demokrasi mi kazanacak? Çünkü yani burada aslında bir örneğini sen çok iyi biliyorsun. Yani Çin mi olacak bundan sonrasında? Dünyaya baktığımız zaman model Çin mi yoksa Güney Kore mi? Tamam mı? Yani aynı sorunlarla çok farklı şekilde başa çıkmış iki devlet var.
Benzer
Şimdi
kültürler.
ya efendim
Benzer kültürler bize.
ve benzer kültürler içerisinde. Sonuçta yani sen bir tanesini çok iyi biliyorsun. Şimdi Çin'e baktığın zaman Çin'in bu salgınla mücadele etme teknikleri, yani 2 ay boyunca herkes evinde kaldı. İşte belli izinler alıyorsun, seni bir uygulamada bir nokta halinde sürekli olarak izliyor. Gittiğin her yer, hatta buna göre hiçbir yere giremiyorsun veya bir hastaneye gittiğinde yaptığın teste göre ondan sonra rengin değişiyor. Yani şimdi söylediğin gibi veriyi, dijital altyapıyı, o uygulama ile takibi öyle bir yere getirdik ama Çin bunu daha önce yapıyordu. Yani Çin bunu 10 yıl, 20 yıldan beri yapıyordu zaten. Sadece bunu yeni bir krize uyarladı. Şimdi bunu Güney Kore hangi amaçla veya Singapur hangi amaçla kurdu? Benzer zamanda kurmuş olabilirler ama Güney Kore ile Singapur bunu bir erken uyarı sistemi olarak ve bir anda kendilerini bulabilecekleri bir biyolojik salgınla mücadele edebilmek, işte insanları karantinaya almak, test edebilmek, izole etmek falan filan. Yani aynı teknolojiyi, aynı tool'u bir Çin'in nasıl kullandığı önümüzde, bir de Güney Kore ile atıyorum Singapur'un nasıl kullandığı. Ben tabii ki geleceğin Singapur'la Güney Kore'de olmasını istiyorum. Çünkü yani Çin örneğinde gördüğümüz gibi şimdi bu tabii çok farklı şeyler var. Ama Çin'in mesela en şeffaf ülke olmadığını biliyoruz. Ve iddialara göre işte Aralık ayında bu biliniyordu ve bir şekilde bastırılamadığı için bir süre saklandı. Sonrasında bu dünyaya patladı. Bu süre içerisinde işte bir iki ay neyse bu bölgeden işte Hubei eyaletinden veya Wuhan'dan çıkan insanlar dünyada bunu yaydılar. Doğru veya yanlış ama bunun sorgulanıyor olması bile aslında Çin'le ilgili olarak birçok sorunun cevabını içinde barındırıyor. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle teknolojinin kimin elinde olduğu ve bireysel özgürlükler ve hakların nereye kadar bireyin kontrolünde, nereye kadar devletin kontrolünde olacağının cevabını yine halkın demokrasi üzerinden vermesini ümit ediyorum. Ama şunu söylemek çok net, böyle büyük bir krizle hiçbir özel sektör, hiçbir yani birey tek başına mücadele edemez. Sonuçta bu devletin ve devletlerin ancak arkasında durarak çözebileceği bir sorun. Siyasi, ekonomik olarak da ancak bu enkazı yine devletler üstesinden gelebilir. Ama dediğim gibi benim ümidim Singapur ve Güney Kore metoduyla bunun çözülmesi. Yani sen Güney Kore modelini çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Güney Kore'den biraz bahsetsenize.
Ertan Hoca da var. Ertan Gökmen kendisi Güney Kore konusunda uzmandır. Ankara Üniversitesi'nde Kore Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı. O da hem
Mükemmel.
yorumlar yapmış, forumda sorular da sormuş. Yani tabii aynı minvalde bakıyoruz. Güney Kore, Seda Hoca da yorum yapmış. Kültür olarak aynı değil. Tabii ki aynı değil ama aynı bölgede olarak da yorum yaptık. Asya ülkesi ikisi
Aynen,
de.
aynen, aynen. Aynı kültür değil.
Güney Kore tabii ki çok daha farklı, içine denklemler barındırıyor. Daha bir batı anlayışında bir ülke. Ve bu süreci de iyi yönettiler ama tabii Güney Kore benim o zaman çalıştığım dönemde de mesela MERS'le yüzleşmişti. Daha bu konularda tecrübeli. Sonuçta insanlar daha bu konuda farkındalık sahibi. Ondan dolayı böyle bir süreci atlatmaları biraz daha bence kolay oldu. Hala da tabii dünyada devam ediyor. Ne olacağını bilemeyiz ama en azından hem daha farkındalık sahibi oldukları için ve birbirlerine çok fazla
Evet,
destek,
toplumsal sorumluluk
tabii
bilinci çok
çok
yüksek
fazla
bir toplum.
Kore'de.
Yani sadece bu konuda değil, her zaman özel, yani hem devlet vatandaş ilişkilerinde hem de toplum içerisindeki bireysel, yani birey toplum ilişkilerinde çok sorumluluk, şey, topluma karşı sorumluluk duygusu çok gelişmiş bir toplum. O yüzden de gerçekten hani belki hiçbir, ne bileyim, kısıtlamaya ve böyle büyük kampanyalar bile yapmaya gerek kalmadan insanların gönüllü olarak İşte kamusal alandan çekildiği, kendilerini izole ettiği gibi birçok oradan haberler
Çok güzel.
görmemizin sebebi de bu aslında.
Ertan Hoca demiş ki sosyal bilimlerin önemi daha da fazla anlaşılacak. Özellikle felsefenin önemi çok daha fazla anlaşılacak demiş ve aynı zamanda paylaşım ekonomisinden bahsettiniz. Tabii köklü değişiklikler olacak ama temel olarak en köklü değişiklikler hangi alanda olacak diye iki soru yöneltmiş bize.
Sektörü olarak mı acaba, yoksa hani toplumun farklı katmanları açısından mı?
Ertan Hocam, bunu zaten ona göre cevap veririz. Birinci soruya isterseniz
Felsefeyle
felsefe
ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ertan Hocam'dan da diğer
Şimdi
sorunun açıklamalarını isteyelim.
şurası kesin ki yani en başta yani girizgahı o şekilde yapmıştık. Hayatımızdaki bütün doğruları, ya ben bunu aslında bir kere baba olduğum zaman, ilk baba olduğumda yaşamıştım. Hayatımda doğru bildiğim her şeyi, işte değerimden, ahlakımdan, yaşantılarıma, önceliklerime kadar babalıkla yaşamıştım. Bu benim aslında yine benzer bir tecrübem. Yani şu anda o kadar radikal olarak her şey değişti ki, dolayısıyla her şeyi sorguladığımız ve bunu kendi içinde adını koymak ama bunun içinde kendi farkındalığını yaratmak. Bunun içinde işte sizin gibi dostlarla ondan sonra hani duygularını, ihtiyaçlarını ve korkularını anlatarak bulmak zorunda olduğun bir yol içerisindesin. O açıdan hani bunu bir doğal bir süreç olarak görüyorum. Bunun zaten felsefi tarafının adını koymak yani bundan sonraki hayatımızın nizamını oluşturacak bence. Katılıyorum.
Senin bir sosyolog olarak.
Evet. Yani direkt felsefe, yani her alanda, sosyal bilimlerin de birçok alanında etkisi olacaktır ve tartışılacaktır. Hatta ben de dün ilk kez öğrencilerimle bir şey yaptım. Online ders yaptım yüksek lisans öğrencilerimle. Onlara da söyledim. Bu hani postkolonyalizm çalışmaları vardır sosyal bilimlerde ya da belirli dönem çalışmaları vardır. Ben mutlaka bir akademisyen olarak birkaç yıl içerisinde, belki bir yıla bile kalmadan böyle post-Covid-19 studies gibi bir alanın, böyle interdisipliner bir alanın içinde
Çok güzel.
iktisat olan, sosyoloji olan, felsefe olan, tarih olan bir alanın açılacağını ve çok fazla yeni yaklaşım geliştireceğini, belki kavramların geliştireceğini düşünüyorum. Bunu da yapısı da çok aslında çok iyi olacaktır. Yani insanlığa çok katkısı olacaktır diye düşünüyorum.
Yani şey gibi olacak
Ersan Hocam
aslında,
açıklaması geldi.
toplumsal katman
Yani
açısından.
sadece ekonomik değil, toplumsal olarak soruyormuş Ersan Hoca da.
Yani bu
En
köprü
temel
değişiklik
köprü
toplumsal
değişim.
hangi alanda olacak katman açısından?
Daha toplumsal en başta aile hayatını girişte söyledik. Yani aile hayatı içerisindeki değişikliği. Yani jenerasyonlar arasında bence bütün tam anlamıyla bir çekişme yarattı. Yani gençlerin yaşlara bakışıyla yaşların gençlere bakışı bence değişiyor. Yani bu Türkiye için gerçekten çok radikal bir şey. Yani ben kendi yaşım ve şeyim, jenerasyonum için konuşayım. Hani su küçüğün söz büyüğün kültüründe işte hani yaşlılara saygısıyla, sevgisiyle büyümüş. Yani şu anda öyle bir yere geldi ki işte hani yaşlı olduğun zaman işte hani evde otur bir yerde hani insanlar maalesef hani seni ex olabileceğini bekliyor ve gençler de veya hani belli bir yaşın altındakiler de hani onlara bakışı biraz böyle hani şeylerde yine başka bir cüzdan salgınından bahsedilir biliyorsun. Yani böyle hani cüzdanlı gibi bakmak derlerdi. Şimdi böyle yaşlılara hani işte hani Covid de yakalanabilecek ve hani kaybedebileceğimiz bir toplumundaki bir yük olarak. Yani bakış açısını çok değiştirdi. Türkiye'de baktığımız zaman yani ben hatırlıyorum belli bir yaşa kadar zamanımın büyük çoğunu hala da öyle aslında. Ne bileyim işte hani dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz de geçerdi. Şu anda ben yani 3 ayda yaklaşık işte 2 aydan beri bu şeyden başladığından beri babam evinde telefonla görüşüyorum, görüntülü görüşüyorum. İşte gittiğim zaman hani işte yok bulaştırır mıyım, yok bir şey olur mu? Yani bir takım aile içerisindeki bir yaşantı açısından, iki ahlak ve bakış yani görgü açısından çok radikal olarak değiştirdiğini düşünüyorum. Yani toplum içerisinde şey olarak baktığımızda yani Türkiye sonuçta çok böyle duygusal ve hani dokunma odaklı bir şey toplum. Yani biz ne kadar böyle hani yanına gidip işte insanları öperiz, dokunuruz o kadar daha samimi ve hani güven verdiğini düşünen bir şeyiz, kültürüz. Bu hani biraz Doğu kültürü var, biraz Akdenizli kültürü var. Ama yani şu anda yeni bir iş görüşmesini, işe alacağınız birisini veya arkadaşlık, dostluk kuracağınız birisini veya ne bileyim işte hani birisiyle date etmek mesela. Hani değil mi? Hani o güven gerektiren, o bir şekilde karşı karşıya dokunarak veya bir takım duygu odaklı ilişkiler bundan sonra toplumda nasıl kurulur? Bunun şeyleri nasıl atılır yeni ilişkiler için? Çok, çok değişik. Yani o kadar fazla şey var ki burada katman veya kombinasyonlar var ki çok doğru söyledin. Yani bunun gerçekten bundan sonrasında kürsülerce üzerinde herhalde çok fazla sayıda bitirme tezi yazılacak.
Son 5 dakikamız diyelim. Çok fazla soru var. Özellikle sizin Amerikan seçimleri konusundaki tecrübenizden dolayı çok fazla Amerikan seçimleriyle ilgili sorular da var. Belki onunla bir görüş alıp kapatırız ama
Tamam.
şimdi kitapları deyince benim aklıma gene farklı bir kaç gündür düşündüğüm, kaç haftadır aslında düşündüğüm bir konu geldi. Onu belki burada beraber hep beraber bir konuşabiliriz. Şimdi bir dünyada panik var. Evet. Gençlerle konuşuyorum. Etrafımda çok fazla genç var. Zaten işlerindeyiz. Biz de hala genç sayılırız. Y kuşağıyız ucundan kenarından. Gençler daha az panik. Yani sonuçta bu virüs herkesi yakalıyor bir şey. Yani genç, yaşlı ayrımı yok aslında. Ama gençler hem olaya bakış açısından, hem sağlığa bakış açısından, hem ekonomi, hem iş. Yani çünkü hep beraberim yani. Şu an yayını izleyen arkadaşlarım da var. Onlar daha az bir panik. Ve hani yayayı kararsızlık öldürür derler ya, yani panik arttıkça
Tabii.
ve bir anda bir yerden bir karar çıkıyor, öbür ülke başka karar alıyor, onu acaba onu yaptı biz de mi yapsak falan gibisinden. Şimdi yaş ortalamasına bakıyorum dünyayı yönetenlere. Bu hem devletler olsun, hem özel sektör olsun, hem uluslararası örgütler olsun. Daha yaş ortalaması yüksek tabii ki ve kararları tabii deneyimliler, çok önemli. Ama acaba panik yapmayan gençlerin de farklı bakış açıları var mı? Yani niye daha az panikle, ya da ben mi yanlış düşünüyorum, hareket ediyorlar? Böyle bir kafamda şey var, soru işareti var.
Hayır, çok çok güzel bir nokta. Şimdi mesela bizim çocuklar dijital ortamda büyüdüler. Ve sonuçta hani hangi kuşağı alırsan al ama hani 25 yaşın altına baktığımızda gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz dünya, kendim için konuşuyorum, onların doğal ortamı, onların akvaryumu, onların doğdukları, bildikleri tek şey. Yani ben şunla televizyonu değiştirirken bizim kızlar gidiyorlar iPad'i şey yapar gibi değiştirmeye çalışıyorlardı. Yani o bakış açısı ve o doğallık, o çocuktaki şeyden görüyorsun bunu. Şimdi şuna getireceğim. Kesinlikle sana katılıyorum. Gençlerin aslında zaten içinde normal olarak algıladıkları dünya daha da hızlanarak onların etrafını sardı. Dolayısıyla aslında büyük bir şans onlar açısından. Bir şekilde işte ben hani baktığımda etrafımdaki hani benim jenerasyonum veya üstündekilere bir telefonla görüntülü konuşmak, hani video konferans yapacaksın. İşte hani bırak böyle akşamları 7-8 tane ekranla aile toplantısı yapmayı. Yani işte hani kayınvalidem, babam falan, hani bunlar için bambaşka bir şey. Ama
Doğru.
Senin söylediğin jenerasyon şu anda tam anlamıyla kendi doğal ortamlarını yaşıyorlar. O açıdan avantajlı olduklarını düşünüyorum. Ancak değişiklik çok hızlı. O açıdan biraz bu işin gerçekten şeyine de yorsunlar. Felsefesine ve toplumsal boyutlarına da kafa yormalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dünya içerisinde güven, ahlak, yani gerçekten hani düzen, belli şeyler daha da ön plana çıkacak. Yani bundan sonrasında yapacağım bir seçimde bu satın alacağım bir şey olabilir veya işte iş yapacağım bir insan olabilir. Yani güven gibi faktörlerin daha da ön plana, yani hijyen faktörünün daha da ön plana çıkacağını düşünüyorum. Şeye geleyim, bu seçim şeyine geleyim.
Kapanışı.
Şimdi kapanışı yapalım, o 2 dakika.
Hatta
Şimdi
yorumlar
ilginç bir şey,
var. Diyorlar ki
öyle mi?
globalistler mi kazanacak mesela Amerika'da, yoksa milliyetçiler mi kazanacak? Bir diğer soru, Demokrat Parti seçim yarışında kaybediyor görünüyor. Bu başarısızlığın ana nedeni ne? Yanlış aday mı, yanlış ideoloji mi böyle bir ortamda gibisinden sorular var.
Şimdi çok güzel. Covid'den önce ki kampanyayla seçim dönemiyle şu andaki arasında büyük dağlar kadar fark var. Şu anda aslında seçim kimsenin umurunda değil. Şu anda kimsenin kampanya yaptığı yok. Yani orada da Türkiye'deki gibi işte stadyumlara, şunların içerisine bir şekilde insanları toplayıp Biden'ı, Sanders'ı, Trump'ı konuşmalar yapıyorlardı. Onların hepsi bitti. Her şey orada da dijitale geldi. İşte Facebook üzerinden, Instagram üzerinden para topluyorlar, mesajlarını gönderiyorlar, filmler yayınlıyorlar. Aynen bizim burada yaptığımız gibi dijital kampanyalar yapıyorlar. O da değişti. Şimdi seçimlerin ertelenmesi bile gündemde. Buradaki çok yaşayan, buradaki en büyük ihtiyaç yani elektronik oy verme altyapısı. Bütün eyaletlerde kurulabilir mi? Kurulursa da 2016'daki gibi Rusya gibi veya işte bir takım hackerların dan uzak bir şekilde, yani siber ataklarından uzak bir şekilde güvenli olarak yapılabilir mi? Yani Amerika seçimlerinin geldiği yer şu anda bunları konuşuyorlar. Şimdi kriz ortamlarında insanlar otoriter, ne yaptığını bilen, güven uyandıran, biraz sert konuşan ve emir veren, geleceğimiz budur, bunu yapacağız, sizden bunu. Yani daha böyle baba figürleri kriz ortamlarında ortaya çıkar. Her akşam Donald Trump şu anda, yani Türkiye saatiyle her akşam çıkıp işte en son Covid salgını, kimler öldü, ne tür önlemler alınıyor, işte bir şekilde halkın ekonomik, sosyal sorunları için ne önlemler alacak, bundan sonra ne olacak, halktan ne bekliyor. Şu anda medyayı tamamıyla kontrol altına almış durumda. Bu seçim yılında çok çok çok önemli. Ve son bir ay içerisinde kamuoyu anketlerine bakıldığı için bu avantajını çok iyi kullanıyor. Dolayısıyla hala birisi 48, yani %47'si halkın şey değil, Trump'ın daha iyi yapabileceğini düşünüyor. %48-49'u da iyi bir iş yaptığını düşünüyor popülaritesi olarak. Dolayısıyla ortadan ikiye ayrılmış durumda ama şu anda avantaj dediğin gibi Trump'ın lehine işliyor. Demokratlar tarafında zaten işte Sanders mı, Biden mi, bunların hepsi işte 80 yaşına gelmiş yaşlı adaylar. Yani aslında Amerika'ya yeni bir vaatleri yoktu. Hele böyle bir ortam içerisinde Trump gibi daha sert, daha otoriter bir figürün ön plana çıktığı bir yeni dünya, yeni Amerika durumu söz konusu. Eğer salgını kontrol edebilirse ve bundan sonraki ekonomik buhranı, yani Amerika içinde inanılmaz rakamlardan bahsediliyor. Yani %30'a varacak işsizlikten bahsediliyor. %25'lere varan gayri safi milli hasılanın ikinci çeyrekte kırılmasından bahsediliyor. Eğer bu yaraları sarabilirse Trump 3 Kasım'da yeniden başkan olabilir. Tek zorlayacak olan şey yine COVID'e karşı olan salgında bu krizi iyi yönetebiliyor mu? Yani kendi kendinin ve virüsün düşmanı. İkincisi, bunu da şey yapayım ve bitirelim. New York valisi Cuomo aynı şeyi yapmaya başladı. Şu anda dünyanın herhalde ki merkezi, salgının merkezi New York oldu, Manhattan. Ve Trump'ın yaptığının aynısını o da yapmaya başladı. Tam anlamıyla bir kriz yönetimi yapıyor. Çok benzer üsluplar. Genç ama bir şekilde doğruları çok şeffaf şekilde ve hiç şerbetlemeden veren birisi. Cuomo'nun şansı şu anda Biden veya Sanders'tan önde. Eğer aday olmaya karar verirse Demokrat Parti'de de şans verilebileceğini düşünüyorum deyip bağlayalım.
Çok teşekkür ederiz. Çok dolu dolu bir saat geçti
Gerçekten
gerçekten.
hiç
Çok sağ
zamanı
ol.
anlamadık. Çok keyifli oldu. Kaçıranlar için YouTube'da hem izleyebilirler, Spotify'da da podcast'ler üzerimizden dinleyebilirler. Önümüzdeki günlerde başka programlarda tekrar sizi de almak isteriz. Özellikle Amerikan seçimleri üzerinde. Belki daha uzun sohbet ederiz.
Covid'siz
Aileye,
bir gündemle.
aynen, COVID'siz bir gündemle. Aileye çok
Kesinlikle.
selam. Herkese çok selam diliyoruz. Çok
Teşekkür
teşekkür ederim.
ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Herkese iyi akşamlar. Sağ olun davetiniz için. Sağlıklı günler.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Hakan Akbaş bizlerle beraberdi. Dolu dolu bir program oldu. Bir saat kadar hiç farkına var mı? Cuma günü farklı özel bir misafirimiz var. Artık pazartesi, çarşamba, cuma günleri yapıyoruz.
Öyle.
Programımız öyle oldu yani baktığımız zaman. Muhlis Berberoğlu bizlerle olacak. Bağlama güçlüyüz, bağlama sanatçısı. Ve cuma günü hem sanatçılar hem kendisi ondan bahsedecek. Hem de bağlamasıyla, sazıyla bizlerle beraber olacak. Farklı bir programda beraber.